Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.
94.9 Açık Radyo'da Kamusla Güreş başladı. Ben Didem Gürzap.
Ben Kerem Doğan.
Ben de Hakan Yücefen.
Evet, artık ayrılmaz bir parçamız oldu.
Hoş geldin tekrar Hakan.
Tekrar hoş bulduk.
3 haftadır devam ediyoruz Hakan'la. Evet.
Kelimelerimiz tabii ruh kelimesindeyiz daha çok.
Ben sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım. Efendim programımızla aynı isimli Gmail adresimiz, Instagram adresimiz ve Twitter'ımız var. Twitter'ı daha etkin kullanıyoruz. Hem geçmiş programlarımızın kayıtları hem zaman zaman bahsettiğimiz küçük küçük konu başlıkları, görseller gibi takip edebilirsiniz. Özellikle bu programlarımız konuklarımızın olduğu bir devamlılık arz ettiği için önceki programlarımızı merak edenler onları dinleyip devam edebilirler.
Dinleyicimiz İdil Serez Buryan herhalde. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Yanlış
telaffuz etsem kusura bakmasınlar.
Evet, affola.
Destekçimiz.
Sağ olsunlar.
Hakan'la 2 haftadır birlikteydik. Bu 3. haftamız. Ruh kelimesinin Homeros tarafından başladık. Platon'a girdik.
Evet. Aristo'dan çıkacağız.
Aristo'dan çıkıyoruz herhalde. Durun bakalım. Devam ediyoruz. Tekrar hoş geldin.
Evet, sözcükten bahsettik. Yani gerek yabancı kaynaklı olanları anima, spiritus, psyche, pneuma gibi. Gerek tin, Türkçedeki karşılığı can olarak da kullanılıyor. Daimon'dan bahsettik.
Bu pneuma deyince ruh tabii anlamı bir yandan nefes anlamı da var. Tıbbi. Aynı zamanda bir tıbbi olarak da hastalık da var değil mi? Pnömoni.
Ciğer.
Oradan geliyor muhtemelen.
Evet. Değil mi? Pek çok şeyi konuştuk. Artık Platon'u bitirdik mi Hakan?
Gibi evet. Bugün Aristo'ya geçebiliriz artık nihayet. Aristoteles'e geçebiliriz.
Tamam buyurun. Söz sizde.
Ya Aristoteles zaten Platon'un da meşhur öğrencisi işte. O yine tarihleri de hatırlatayım. Yani milattan önce 384-322 deniyor Aristoteles. Yani 4. yüzyıla milattan önce gelmiş durumdayız. Ya kabaca şöyle diyebiliriz. Yani Platon'un anlatırken başlarken şöyle demiştim. Yani Platon'un felsefesinin merkezinde ruh var ve yapmak istediği şey de ruhun yönünü değiştirmek. Yani bu dünyadan yani idealara ruhun bakışını çevirmek ya da karanlıktan aydınlığa, işte mağaranın içinden mağaranın dışına, işte güneşe kadar filan. Ya Aristoteles biraz tam tersini yapıyor denebilir bir açıdan. Yani bakışımızı yeniden bu dünyaya geri çevirmek gibi bir şey. Hmm. Yani meşhur Atina okulu tablosu vardır ya Raffaello'nun işte.
Evet.
Yani Platon havayı gösterir elinde Timaeus diyaloğuyla. Aristoteles de bu dünyayı gösterir elinde Nikomakos etikle. Yani bu tablo çok klişe ve bir sürü yanlış anlamaya bence yol açıyor. Evet açık yani çok. Yani Platon'la Aristo arasında bu kadar net bir zıtlık tabii ki yok. Bir devamlılık olduğu da kesin. O yüzden de hiç sevmediğim bir tablo var. Sürekli karşımıza çıkıyor her yerde ne yazık ki. Yani ne zaman bu Aristo Platon konusu açılsa. Ama ruh meselesinde biraz uyuyor o tablonun imajı. Yani gerçekten de Aristoteles ruhu yeniden bu dünyaya indiriyor diyelim. Aristo'nun büyük bence özelliği, yani yaptığı büyük numara aslında ruhla ilgili olarak. Yani ruhu Platon'un aksine işte teolojik, etik, ahlaki, politik meselelerden bağımsız bir biçimde aslında bilimsel bir mesele gibi düşünmesi. Neredeyse biyolojik, zoolojik bir mesele gibi düşünmesi. Mesela Aristoteles ruhtan söz ederken neredeyse hiçbir zaman ruhun ölümsüzlüğüyle ilgilenmiyor. Platon'un aksine. Yani ruh göçüyle dalga geçiyor gibi gözüküyor. Yani hiç desteklemiyor bu teoriyi. İşte Pitagorasçıların ruh göçü anlayışını sert biçimde eleştiriyor kendi kitabında. Ruh üzerine, De Anima kitabında. Yani temelde bir tür biyolog gözüyle ruha bakıyor. Bayağı ciddi bir bakış açısı değişimi yani. Nereden nereye geldik aslında.
Orada tabloya uyuyor yani.
Evet, burada bence tablonun bir hakikati var.
Tabloyu nasıl yapıyor peki bunu? Gösterelim kesin. Açık bilincin de şeyinde var bu tablo.
Herkesin bildiği bir tablo. Bence unutmaya çalışalım o tabloyu.
O kadar bahsettik ki. Ola ki uzak olan varsa
ben
bir...
Ben bu tablodan bahsedilmesini hiç istemezdim. Kendim de yaptım ya, şu an.
Öyle oldu, evet.
Yani şöyle, bir bilim insanı bakışı
evet,
yani.
Yani mesela şöyle bir şey hatırlatabiliriz. Yani Aristoteles'in yapıtının, yani Aristoteles'ten bize kalan metinlerin aşağı yukarı üçte biri, yani tartışmalı olanları atarsak dörtte biri diyelim, en az dörtte biri zooloji metinleri. Tuhaf bir şey bu yani. Hayvanların parçaları, hayvanlar üzerine araştırmalar, hayvanların hareket etmesi üzerine, hayvanların üremesi üzerine. Bunlar Aristoteles'in kitap adları. Türkçe'ye çevrilmemiş ne yazık ki çoğu.
Hiç.
Yani hiç çevrilmemiş. Hayvanların üremesi parçalığı hiç çevrilmemiş. Hayvanlar üzerine araştırmalar, Historia Animalium, o da çevrilmemiş. Bir tek hayvanların hareketi çevrilmiş. En kısası o diye herhalde. Yani bilmediğimiz bir Aristoteles dolayısıyla bu. Ama bir açıdan da eserin neredeyse üçte biri. Platon'un aksine. Ve Aristoteles'in çalışma arkadaşı ve öğrencisi Theophrastus da botanik de uğraşmış bayağı. Yani Aristoteles'in hayvanlarla ilgili yaptığı şeyi bitkilerle yapmış diyelim. Onun da eserinin neredeyse elimizde kalan neredeyse tamamı bitkilerle ilgili. Biz Karakterler kitabını biliyoruz Theophrastus'un. Oradan tanıyoruz Theophrastus'u ama aslında büyük bir botanikçi. Dolayısıyla Aristoteles ve öğrencisi, arkadaşı Theophrastus birlikte yani bambaşka bir alana çekmişler düşünceyi.
Evet.
Tuhaf olan Aristo'dan sonra Theophrastus'u da paranteze alırsak çok çok uzun bir süre Aristo'nun yapıtının bu kısmıyla kimse ilgilenmemiş.
Ha.
Yani 1500 yıl falan boyunca Aristoteles'in bir biyolog olduğu neredeyse unutulmuş.
Yapıtların yani büyük bir kısmını oluşturmasına rağmen.
Evet. Yani mesela Orta Çağ'da, Helenistik dönemde, Orta Çağ'da işte yeni Platoncular falan sürekli Aristo'nun metinlerini şerh ediyorlar. Müslüman filozoflar, Hristiyanlar falan
doğru.
Böyle.
Tekrar zaten
evet,
öyle
yani defalarca Aristoteles'in Gökyüzü Üzerine kitabını, Meteorolojiler kitabını falan satır satır yorumluyorlar. Ama hiç kimse şeylerle ilgilenmiyor işte hayvanların üremesiyle falan.
Neden?
İlgilenmiyor.
Neden kaynaklanıyor? Evet ben de onu soruyorum.
Bunu birçok şey soruyor. Ben bilim tarihçisi neden böyle oldu diye. Şu ana kadar iknacı bir cevap bulamadım. Ama herhalde hayvandan bilim olmaz diye düşünüyor. Bilmiyorum. Yani uzun bir süre unutulmuş bir Aristoteles.
Evet hayvanın saf dışı kalışıyla ilgili bir şey söylüyor sanki bu bilgi. Bana
ya, evet biraz da öyle bir şey. Yani hani hayvan sürekli değişken bir şey olduğu için belki... bir tür bilim anlayışıyla örtüşmüyor hayvan diyebiliriz. Ama ilginç olan bir şey yani çok daha bayağı bir sıçramayla gidersek zamanda büyük bir sıçrama yaparsak diyelim. Darwin Aristoteles'in Hayvanların Parçası kitabının İngilizce çevirisinin bir kısmını okuyor. Çünkü Ogle diye bir adam çeviriyor onu İngilizceye. Ve Darwin'e de çevirisini gönderiyor. Mektuplaşmalarından şöyle anlıyoruz ki Darwin çok etkilenmiş ve şöyle diyor. Ben yani Linnaeus'u yani büyük botanikçi hani kendi öncülüm sayardım, büyük öncül. Meğersem Aristoteles'miş bizim esas bilimi kuran diyor. Yani Darwin'in kendisi çok etkileniyor Aristo'dan ama öldüğü için hiç okumasını bitiremiyor. Evet, evet.
Evet,
çok güzel bir mektup. Darwin'in Aristo'yla ilgili bir mektubu var.
Bilseydik bu şeyi aslında ben tabii zoolojiden ziyade botaniğe dair Botanitopya'da da Benan'la üçlü dörtlü bir program yapabilirdik. Öyle bir programı var ya Botanitopya diye evet. Açık Radyo'nun iki kişiden bahsettin şimdiye kadar hep botanik ağırlıklı. Evet.
Özellikle Theophrastus yani Aristo evet. Zoolog Theophrastus botanikçiydi. Ama sonra 20. yüzyılda falan bayağı özellikle 70'ler civarında yani 1970'lerden itibaren Aristo yorumcuları bu biyolog Aristoteles'i, zoolog Aristoteles'i, hayvan bilimci Aristoteles'i yeniden keşfediyorlar. Yani bugün ilgiyle okulan kitaplarına dönüşmüş Aristoteles'in bu metinler. Yani Türkiye'de henüz bu dönüşüm yaşanmadı. Yani Aristoteles'in bir tek o kısmını henüz çevirmedik.
Sıra ona gelmedi
evet,
yani.
Ama şu an sıra bence geldi yani. Artık şu noktada gelmiş olabilir.
Dünyanın biraz gerisinden geliyoruz ya.
Evet olabilir.
Onlar öyle bir süre bırakmışlar, unutmuşlar. Biz de hala evet. O evredeyiz. Yani
şu an oraya geldik
ama
bence.
Ama kitaplarla bu kadar hem ilgilenen hem kitaplarda çok katkısı olan bir kişi olarak mesela sen hiç düşündün mü?
Ya bunu işte benim test konum olduğu için bunlar tabii ki düşündüm. Çok kez düşündüm ama eyleme geçemedim. Çünkü metinler çok zor. İnsan
ne hacimde?
Kıyamıyor da yani. Ya kalınlık değil de yani çevirmesi zor. Yani bir sürü örnek verebilirim de bambaşka bir yere gider.
Tamam.
Yani Aristo'nun kendi icat ettiği bir sürü sözcük var.
Zorlu bir alan evet, yani.
Evet, ne bileyim mesela aşağı yukarı 100 küsür balıktan bahsediyor. Yani ben şu an say deseniz 10 balık sayamam. Yani böyle bir şey kelime hazinesi de gerektiriyor. Yani.
Bir zoologla beraber belki.
Kesin öyle evet. Yani. Bir zoologla beraber.
Birilerini kışkırtır bu program belki.
Olabilir. Umarım öyle olur.
Keyifli bir çalışma olur muhtemelen ama zorlu tabii bir yandan da. Yani
bütün bunları anlatmamın sebebi şu. Aristoteles'in işte ruh anlayışını bulduğumuz metin ruh üzerine kitabı. Bunun Türkçe çevirisi var işte. Ömer Aygül ve Gurur Sev çevirisi var. Saffet Babür yeni bir çeviri yaptı en son. Yani bir dizi 3-4 tane çevirisi var. Yani bu ruh üzerine metni Aristoteles'in aslında yani insan ruhuyla işte ölümden sonra ruhumuzun başına neler geleceğiyle ya da gelmeyeceğiyle ilgili meseleleri tartışmıyor ama bunları yapmıyor. Eğer bu konuları merak ediyorsanız ve ruh üzerine kitabını satın almışsanız, ya hayal kırıklığına uğrarsanız bununla ilgili bir şey yok. Ama bu az önce sözünü ettiğim zooloji metinlerine bir giriş yapıyor Aristoteles aslında. Dolayısıyla Aristoteles için ruh insana özgü bir şey değil. Ölümden sonra bedenden ayrılıp başka bir yerlerde bir şeyler yaşayan bir şey de değil. İşte ahlaki, vicdani eylemlerin, duyguların öznesi de değil. Her şeyden önce bir yaşam ilkesi Aristoteles için. Yani canlılık prensibi gibi bir şey. Ruh.
Her canlının ruhu
her
var.
Her canlının
yani.
Ruhu var. Bitkilerin de ruhu var. Aristoteles farklı yaşamsal fonksiyonların toplamına diyelim ruh diyor. Yani şöyle diyeyim mesela bitkilerin yaşamsal fonksiyonları Aristoteles'e göre temel yaşamsal fonksiyonları nedir? Üremek ve beslenmek. Dolayısıyla bitkisel ruh Aristoteles'e göre üreme ve beslenmeden sorumlu. Bir de organik büyümeden onu da katabiliriz. Yani
hepsi
büyüme,
için
beslenme.
Geçerli olan bir şey.
Evet yani bitkisel ruh hepimizde var, bizde de var.
Evet bu özellikler.
Evet bu özellikler bizde olduğu için. Hatta mesela bugün şey diyoruz ya bitkisel hayata geçmek hastanelerde falan.
Evet.
O şey yani aristocu bir laf aslında. Çünkü ruhumuzun diğer katmanları yok olmuş. Sadece bitkisel fonksiyonlar kalmış. Yani beslenebilme ve üreme de kalmamış aslında. Sadece beslenme kalmış.
Evet. Evet.
Oh güzel güzel anlatırken araya bir girelim o zaman. Evet. Ben hep giriyorum araya. Bu ara ben giriyorum araya.
Ama sen genellikle müziği hatırlatan kişisin. Bizde öyle oluyor.
Müzik iyidir. Ruhun gıdası.
Gıdası. Hangi ruhun?
Bitki ruhunun gıdası.
Bitkisinin değil.
O zaman Fatih Erkoç'tan Dertliyim Ruhuma Hicranını dinliyoruz.
Nımı.
Nımı.
Nımı evet. Nımı.
Nımı.
Nımı.
Ruhuma Hicranımı.
Evet. Buyurunuz.
Dinliyoruz.
Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da yine inlerim şimdi uzaklarda solan güne ölgün
Besledik mi?
Müzikle besledik.
Evet.
Beğenmedin mi?
Ben Fatih Erkoç'u çok severim. Sesine evet. Hayranım.
Çok yönlü bir de.
Evet. Efendim Aristo'dan devam ediyoruz.
Müzisyen
ruhu. Bu en
son
bitkisel hayata geçişle ilgili olarak Hakan'ın ilginç bir örneği vardı. Devam ediyoruz Hakan'la Aristo'dan.
Devam edeyim mi?
Tabii.
Tamam. Yani bitkisel ruhtan bahsettik en son. Yani ve şöyle şunu hatırlatalım, yani bitkisel ruh üreme ve beslenmeden sorumlu diyelim. Hayvanı bitkilerden ayıran şey Aristoteles'e göre algıya sahip olması. Bitkiler algılamıyorlar, hissetmiyorlar. Dolayısıyla hayvansal ruh algıdan, beş duyudan yani sorumlu. Sonra gitgide hiyerarşik biçimde katmanlanıyor bunlar. Hareketten yani yer değiştirmeden sorumlu. İşte bir noktadan bir noktaya gitme, avlanma, avın peşinde koşma ya da kendisini kaçma. Ya da kaçma, evet yani düşmandan kaçma falan gibi. Ve işte gitgide karmaşıklaşıyor. Bellek, hafıza, işte hayal gücü falan gibi özellikler de var hayvanda.
Hayal gücü var.
Hayal gücü hayvanda var, evet. Ha. Ama bütün hayvanlarda değil, üst düzey hayvanlarda. Bir tür hiyerarşi var Aristoteles'te.
Hangilerini?
Kim o üst düzey, evet, hayvan?
Aynı şeyleri merak ediyoruz.
Şöyle, Aristoteles'e göre hayvanlar önce şöyle ikiye ayrılıyor. Sadece dokunma duyusuna sahip olanlar, işte deniz canlıları falan gibi. Deniz anası mesela falan. Bir de beş duyuya sahip olanlar. Yani sadece dokunmaya değil, diğerlerine
gören,
de sahip
koklayan
olan, gören, koklayan falan. Sadece dokunmaya sahip olanlar Aristoteles'e göre hareket edemiyorlar. Ama görme duyusuna da sahip olanlar hareket edebiliyor. Görme ile hareket arasında bir bağlantı var Aristoteles'e göre. Yani uzağı görebiliyorum, uzaktan sesleri duyabiliyorum. Niye? Çünkü harekette yön bulabileyim diye.
Hmm.
Yani uzağı bana yakın kılan diyelim algılar, dokunmanın tersine. Aynı zamanda yolumu bulabilmemi, koordinatları belirleyebilmemi de sağlıyor. Evet, yani hareketle algı arasında doğrudan bir bağlantı var. Bu aşamada şey de giriyor devreye. Hafıza ve hayal gücü. De, evet, devreye giriyor.
Hayal gücü ilginçmiş.
Evet. Ona dair örnek var mı? Hayal gücüne dair. Mesela bir hayvanda özellikle hani çıkan, aklına gelen
ya
bir şey var mı?
Aristoteles tabii ki hayvanların zihninden hangi imajların geçtiğini düşünmesi mümkün değil.
Aha.
O konuda bir şey demiyor. Ama hayal gücü olduğunu çıkıyor metinden açıkça. Hayal gücü olduğu hayvanlarda.
Doğru.
Şey, hafıza hakkında bazen söylüyor. Mesela arıların bazen hafızası vardır diyor, bazen yoktur diyor falan. Yani bu konuda hipotezler öne sürüyor.
Arada bile. Hani bile diyorum daha, evet, evet. Şey, basit bir form olduğu için.
Ya bu şöyle, hazır bu konu açılmışken şunu da söyleyeyim. Yani bugün mesela hayvan araştırmaları felsefede yani revaçta olan bir dal diyelim. Ve şöyle bir moda da var yani. Bir hayvan araştırmalarına giriyorsanız, yani bir konuşma falan yapacaksanız, başta böyle bir iki dakika Aristoteles hakkında kötü şeyler söylersiniz. Yani bu insan merkezci, hayvanları küçümsemiş falan diye. Hani sadece insan açısından bakıyor, işte akıl insanda var sonuçta falan. Bunun ne kadar yanlış olduğu bu imajın şu konuştuklarımızdan
evet,
çıkıyor.
Evet, dinlerken ben de o zaman niye öyle diyorlar? Evet. Yani hissi uyandı bende.
Ya Aristoteles bizden çok daha fazla hayvanlarla içli dışlı. Yani demin dediğim gibi, yani 100 tane balık türü sayamayız biz. 100'ü bırak 10 tane zor sayarım ben. İşte ne bileyim, Aristoteles gibi 500-600 hayvan türü hakkında konuşuyor. Yani tamamen o hayvan dünyası içinde yaşıyor. Ve Aristoteles'in yani hayvanlar işte ya bugün sadece insanda olduğunu düşüneceğimiz bir sürü özelliğe de sahip.
Hayal gücü benim ilgimi evet. çekti. Yani hayvan sahibi olup hayvanları çok seven insanlar bazen hayvanlarına evet. ruh yüklüyorlar ve insanda evet. olan bir takım özellikler.
Aristoteles
ama
hepsini yüklüyor.
Çok ilginç bir kitap da vardı. Twitter'dan paylaşırız. İsmi sanki Hayvan Olmak. Yazarı her seferinde başka bir hayvanın kendine yerini koyup onun gibi davranıyordu. Devam edelim. Vaktimizin tamam, azaldığı işaretleri
son
geliyor.
Son olarak şeyi söyleyeyim yani. Son ruh yani. Bitkisel ve hayvansal üzerine durduk. En son insan ruhunda.
Biz.
İnsan, evet bizde akıl var. Ama bu aklı hayvanlar akılsızdır diye anlamamak lazım. Aristoteles'in akıldan kastettiği şey işte hesap yapabilme, soyut kavramlar üzerine düşünebilme falan gibi bir şey.
Hmm.
Yani mesela üçgen ya da kare kavramı, hani üçgenin iç açılarının toplamı falan gibi şeyleri düşünebilme. Tabii ki bunu hayvanların yapamadığı belli. Hayvanlar hesap yapmıyor, bir tür akıl yürütmüyor anlamına gelmiyor bu. Ama spesifik bir anlamda akıl insana özgü ve insani ruhun ayırt edici özelliği. Dolayısıyla bitkisel, hayvansal ve insansal ruh gitgide birbirlerini kapsayarak yani insanda üçü birden var. Bir tür piramit oluşturuyorlar, meydana getiriyorlar. Yani bu bakış açısının güzel yanı, yani final olarak söylersem, yani madde ve işte zihin, yani beden ve ruh falan gibi bir dualitenin iki katı, işte Descartes'te mesela radikal örneğini bulduğumuz katı bir ikiliğin aksine bize böyle aşamalı bir geçiş sunuyor. Yani organik, inorganikten organiğe, işte maddeden maddi olmayana, işte ruhsal işlevlere falan aşamalı bir biçimde, piramidal bir biçimde ilerliyoruz.
Evet.
Ve katı bir ikiliğin karşısında bize güzel bir alternatif sunuyor aslında. Hem canlıyı cansızdan ayırmak için, hem de zihinsel işlevleri düşünmek için.
Öyleymiş. Seninle çok daha iyi öğrenmiş olduk aslında bu şeyi. Aristo'ya da böylece evet. hani insanı en üste koyuyor diyenlere hak vermemiş.
Biraz vermemiş olduk şu an. Biraz,
evet.
ya, kısmen doğru ama onu da hani şey demeyeyim.
Tabii en üste insanı
doğru.
koyuyor ama.
Evet ama yani çok daha karmaşık bir tablo en azından öyle diyeyim.
Evet ama şimdi bütünüyle bu antroposen insan merkezli yaşama ve insanın dışındaki her şeyi yok sayan 21. yüzyıla geldiğimiz halde bu fikirden çok daha her şeyi kapsayan bir yaklaşım sanki bu. Sevgili dinleyicilerimiz, Hakan Yücefer'e çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim.
Sağ olun.
Teşekkür ederiz.
Tekrar da gelsin.
Çok güzel.
Başka programlarımıza konuk olsun istedik. Gelirim dedi. biz bugün için hoşça kalın diyoruz.
Evet, ruha devam edeceğiz.
Edeceğiz.
Bakacağız. Hoşça kalın. İyi haftalar.
İyi haftalar.
Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.